Ayrım 23, Mafya, Yeraltının Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 273. Ek, örgütlü suç ve suç örgütü nedir? Organize kriminal yapının temel özellikleri. Organize örgütlü suç ve suç örgütü kavramı hukuk ve kriminal literatüre nispeten yeni girmiş bir kavramdır. Düne değin daha ziyade suç şebekesi, suç çetesi ya da mafya olarak tanımlanan yapılara yönelik son dönemlerde organize suç veya örgütlü suç kavramının giderek daha fazla kullanılıp literatüre daha çok yerleştiğini görüyoruz. Bunun en temel nedeni modern organize suçun nitelik, kapasite ve strateji değiştirmesidir. Dolayısıyla durumu doğru tanımlayabilmek için de kavramlaştırılmaya ihtiyaç duyulmuş ve sonucunda organize suç kavramı ortaya çıkmıştır. Nitekim dünyanın bütün emniyet teşkilatlarında sırf bu alana yönelik ihtisaslaşmış birimler kurulmuş, yasalarda tanımı yapılmıştır. Dipnot, organize suçun nedenleri konusunda muhtelif sosyolojik kuramlar vardır, ancak konu çok detaylanacağı için onlara girmedik. Suç insanlık tarihi kadar eski olsa da organize suç daha modern dönemlere ait bir olgudur. Geçmişte de suç çeteleri, haydut eşkıya grupları ve benzerleri olsa da günümüzün örgütlü suçu çok daha başka nitelikler üzerinde oturmaktadır. Örgütlü suçu bireysel suçlulardan ayıran sadece sayısal bir çokluğu ya da kalabalığı işaret etmekten öte yapısal özellikleriyle farklı bir suç türü olmasıdır. Yoksa topluca işlenebilecek birçok suç biçimi olabilir ama bunlar örgütlü suç kavramı içinde yer almaz. Tıpkı bireysel katiller ile seri katiller ayrımında olduğu gibi. Her ikisi de katilliktir ama seri katilleri sıradan katillerden ayıran bir dizi özellik vardır. Aynı durum örgütlü suç için de geçerlidir. Örgütlü suçun hukukçular, sosyal bilimciler ve de kriminologlar tarafından farklı tanımları yapılıyor. Farklı modeller üretiliyor olsa da yine de bu konudaki literatürü taradığımızda bazı ortak özellikler karşımıza çıkmaktadır. Bu özellikler bize örgütlü suç ve suç örgütünün temel vasıflarını vermektedir. Söz konusu vasıfları şöyle sınıflandırmak mümkündür. Dipnot, bu sıralama ve tanımlar tümüyle benim sübjektif değerlendirmeme göre yeniden formüle edilmiştir. Genelliği olan bir tanım değildir. Bu tanımların gerek içeriği gerek biçimi farklı değerlendirmelerin ya da istisnalarının olmadığı anlamına gelmez. Sıralama ve kriterler değişebilir, çıkarılabilir, eklenebilir veya revize edilebilir. Atilla Akar. Örgütlü suç ve suç örgütü başında bir şefin olduğu, çevresinde yardımcılarının yani kurmaylarının bulunduğu ve en altta da sıradan üyelerin yani askerlerin olduğu hiyerarşik bir yapılanmadır. Rastgele bir araya gelmiş ve aralarında belli bir diziliş olmayan topluca işlenen suçlardan bu niteliğiyle ayrılır. Örgütlü suç ve suç örgütü merkezinde bir ailenin olduğu yakın akraba, hemşeri, bölge veya mezhep birliği ve benzeri gibi ağırlıkla prekapitalist, feodal, kandaş veya benzeri ilişkilere dayanan bir yapılanmadır. Bu ilişkiler yapının güvenliği için bir sigorta işlevi görür. Örgütlü suç ve suç örgütü bu haliyle bir klan örgütlenmesidir. Kadrolarını ağırlıkla mevcut hazır ilişkilerden devşirir. Örgütlü suç ve suç örgütü aslında ekonomik çıkar sağlamak için bir araya gelse de saygı görme yani prestij, güç, etkili olma, sözünü dinletme, etkin olma gibi manevi yan getirileri de olan bir yapıdır. Örgütlü suç ve suç örgütünün çıkar elde etmesi, büyümesi ve gelişmesi her aşamasında suçla sağlanır. Yasal görünüm arz etmesi suçun temel metotları olduğu gerçeğini değiştirmez. Örgütlü suç ve suç örgütünde suç kesintili değil, devamlı bir süreci kapsar. Suç vazgeçilebilir ya da taktik bir unsur değildir. Suç adeta onun kurumsal kimliğidir. Örgütlü suç ve suç örgütü dostça, siyasal, partito ve bürokratik bağlantılar kurar. Bu bağlantılar başta rüşvet olmak üzere çeşitli çıkarlar veya tehdit, şantaj yoluyla sağlanır. Bu ilişkiler zamanı geldiğinde kullanılır. Örgütlü suç ve suç örgütü devlet cenahından yardım ve destek görmedikçe yaşayamaz. Örgütlü suç ve suç örgütünün kendi başına siyasi ya da ideolojik amacı yoktur. Zaman zaman siyasetle yolu kesişse de doğrudan çıkar amaçlıdır. Bu yönüyle diğer bir organize suç biçimi olan terör ve terör örgütlerinden ayrılır. Örgütlü suç ve suç örgütü devlet zaaflarını, yasal boşluklarını takip eder ve esas da bunların bir ürünüdür. Örgütlü suç ve suç örgütü bulunduğu alanda devlet boşluğunun üzerinde yükselir ve devlete alternatif bir görünüm arz eder. Örgütlü suç ve suç örgütünde şiddet iç dış bütün meselelerin halledilmesinde temel yoldur. Şiddet ve zor kullanma yöntemi örgütlü suç ve suç örgütünü diğer örgütlerden ayıran ana özelliklerdendir. Şiddet tercihe bağlı bir tavır değil, yapının bütününe hakim temel mantıktır. Şiddet kullanırken son derece acımasız ve sınırsız olabilirler. Bu anlamda örgütlü suç ve suç örgütü yarı askeri bir yapılanmadır. Örgütlü suç ve suç örgütünün sırları dışarıya verilemez, başkalarıyla paylaşılamaz. Suskunluk yani omerta temel ahlaki önermedir, çiğnenemez. Örgütlü suç ve suç örgütü yazılı olmayan yasa, kural, gelenek ve ritüellere göre hareket eder. Bunun gereklerini yerine getirmeyenler için ayrıca bir iç cezalandırma sistemi mevcuttur. İhanet mutlaka ölümle cezalandırılır. Örgütlü suç ve suç örgütünün gelirleri kayıt dışıdır. Bu kayıt dışı paralar belli mekanizmalarla aklanır ve muhtelif yollarla tekrar dolaşıma sokulur. Bunun için paravan şirketler kurar. Örgütlü suç ve suç örgütü bulunduğu alanda tekel olma eğilimindedir. Rakiplerini en sert yöntemlerle tasfiye eder veya sindirir. Örgütlü suç ve suç örgütü halkla manevi bağlar geliştirir, muhtelif yardım, sosyal dayanışma, spora ve futbol kulüplerine destek, sorun çözme, adalet dağıtma, cezalandırma ve benzeri gibi yollarla halkın saygı ve desteğini kazanır. Elbette ki örgütlü suç ve suç örgütüne dair sayabileceğimiz başka kriterler de vardır. Ancak bu temel özellikler bir örgütlü suç ve suç örgütünün olmazsa olmazları arasındadır ve evrenseldir. Bunlar örgütten örgüte veya ülkeden ülkeye değişen özellikler göstermez. Bu gibi şartlar altında değişen sadece faaliyet alanları, ritüelleri, çapları, adlandırmaları ve benzeri şeyler olabilir. Eğer bu vasıfları bünyesinde barındıran bir örgütle karşılaşırsanız, ona hiç çekinmeden örgütlü suç ve suç örgütü teşhisi koyabilirsiniz. Günümüzün örgütlü suç ve suç örgütleri son derece gelişkin yapılar olup, artık uluslararası bir karakter kazanmışlar, hatta artık uluslararası örgütlü suç ve suç örgütü kavramı kullanılır olmuştur. Sicilya'dan ithal suçun öteki adı, Amerikan Cosa Nostra'sı. Günümüzde karşılaştığımız suçlar artık bireylerce değil, düzenli gruplar, çeteler ve ulusal ya da uluslararası nitelikte örgütlerce işlenmektedir. Örneğin Cosa Nostra, sendika, mafya ve benzeri gibi adlarla bilinen ünlü örgüt, üyelerine askeri rütbeler bile vermektedir. Bu örgütte don, general ya da albay, kapo ise binbaşı ya da yüzbaşı ile eşdeğerlidir. Bu kişilerin emrinde çalışan kimseler de er olarak anılırlar. Polis memuru yüzbaşı Edward X. Delaney, New York Polis Departmanı için hazırladığı rapordan. 1492'de Christoph Kolomb'un Amerika kıtasını keşfinden sonra yeni dünya Avrupa'dan durmaksızın göç aldı. Bu göç dalgası 1580'den itibaren hız kazanan kolonileşme yıllarından itibaren artarak sürdü. Süreç içinde dünyanın bütün milletlerinden akın akın gelen insanlar Amerika'nın dört bir yanına dağılarak kendilerine yeni bir yurt edindiler. Bu dönem aynı zamanda ciddi güvenlik sorunlarıyla doluydu. Mevcut güvenlik sorunları sadece Kızılderili kabileleriyle süren savaşlardan, yani katliamlar demek daha doğru olur, dolayı değil, aynı zamanda yeni gelenler arasında bolca bulunan haydut karakterli yağmacı tiplerden de kaynaklanıyordu. Filmlere konu olacak kadar önem arz eden Vahşi Batı dönemi aynı kanunsuz sürecin bir yansımasıydı. Amerika'nın bağımsız bir devlet olup iç savaştan sonra merkezi bütünlüğüne kavuşuncaya kadar da kanunsuz davranışlar, suç ve çetesel oluşumlar varlığını uzun süre korudu. Bu anlamda yüzyıllara dayanan bir devlet ve bir arada yaşama geleneği olmayan ABD bu konudaki deneyimlerini de yaşayarak öğrenecekti. Dolayısıyla Amerikan tarihinde suç, çeteler başlangıçtan beri her zaman vardı. Ancak hiçbiri 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarındaki Sicilyalı İtalyan göçmenlerin yarattığı suç dalgası kadar yaygın, sarsıcı ve kalıcı olmadı. Dipnot, ancak buradan her Sicilyalı İtalyan göçmenin suç faaliyeti ya da eğilimi içinde olduğu sonucu çıkartılmasın. Hatta tam tersine yeni dünyaya çok farklı amaçlarla gelmiş ve doğru düzgün yaşamak isteyen birçok Sicilyalı İtalyan göçmen vardı. Biz burada ağırlıkla belli bir mafyoz tutumun taşıyıcısı Sicilyalı İtalyanları kastediyoruz. Gerçi daha önceden de birçok etnik kökenli suç oluşumu mevcuttu. Fakat Sicilyalı İtalyan göçmen göçü suçun mahiyetini değiştirdi. Suç inanılmaz bir yaygınlık kazandı ve gündelik hayatta yer etti. Üstelik göç dalgasının sayısal ağırlığı o kadar fazlaydı ki bir anda nüfusun bileşimini ve etnik dengeyi sarsacaktı. Dipnot, 20. yüzyılın ilk 10 yılında 2,5 milyonu bulan Sicilyalı İtalyan nüfusu yüzyılın çeyreğine kadar 5 milyon sınırına dayanacaktı. Bu o günün koşullarında çok büyük bir rakamdı. Ayrıca yeni gelenler hazır bir suç kariyeri ve şiddet kültürüne zaten sahiptiler ve bu diğerleri üzerinde pratik bir avantaj olarak kendini hissettirdi. Böylelikle Amerika'da örgütlü suçun yeni dalgası Cosa Nostra'nın mayalanma şartları da hızla oluşmuş oluyordu. Dipnot, Cosa Nostra, İtalyanca'da bizim davamız, bizim meselemiz, bizim şeyimiz anlamına gelen kelimedir. Peter Mays mevcut durumu şu cümlesinde gayet güzel bir şekilde özetlemektedir. Suç örgütünü ne İtalyanlar bulmuşlar ne de bu ülkeye ilk olarak onlar sokmuşlardır. 19. yüzyıl sonlarında ilk büyük İtalyan göçmen dalgası Amerika'ya geldiği zaman burada çoğunlukla İrlandalıların ve Yahudilerin elinde olan gelişme halinde bir yeraltı dünyasına rastlamışlardır. Bunun yanı sıra her ırksal grupta bu dünyada yerini alma çabası göstermekteydi. Bu yeni gelen İtalyanlardan küçük bir bölümü, özellikle Napoli, Kalabriya ve Sicilya'dan gelenler, birlikte geleneksel bir klan bağlılığı, meşru otoriteye karşı bir hoşgörüsüzlük ve sonunda Birleşik Devletler'deki yasa dışı işlere egemen olmalarını mümkün kılacak bir örgütçülük yeteneğini de getirmişlerdi. Dipnot Peter Mays, Mafya Bülbülü, Vallaci Dosyası, sayfa 66. Bu avantajlı durum kısa sürede onları diğerlerine oranla daha gözü kara yaptı ve yaygın bir suç ağı oluşturmalarına yol açtı. Çok geçmeden ABD İtalyan Sicilyalı olgusu ve onların yarattığı yeni tip kriminal şebekelerle tanışacaktı. Suçun taşıyıcısı kuşaklar geçmiş miraslarını asla unutmadılar ve çocuklarına veya torunlarına bunu bir masal gibi anlattılar. Battista Balzamo'nun en sık anlatmayı sevdiği masal da buydu. Bir zamanlar Sicilya'da pek çok latifondiye, yani büyük toprak sahipleri vardı. Sonra Fransa'dan adına Napolyon denilen o scon gel Sicilya'yı istila edince büyük karışıklıklar çıktı. Herkes lafondileri soydu. Ondan sonra latifondi sahipleri iyi Sicilyalıları tuttular. ''Sen benim latifondimi koru, kargaşalık çıkmasın.'' dediler. Ama latifondilerde yağmayı önleyen adamlar bir gün bir araya gelip, ''Hey, şu latifondilerde bizim yoksul insanlarımız çalışsa, o zaman latifondi sahipleri dertten kurtulurlar.'' dediler. Böylece çocuklar latifondilerin sahiplerine ne yapmaları gerektiğini söyleyen insanlar mafya olarak anılmaya başladı. Bunlar çok iyi insanlardı. Latifondi sahiplerine kimi işe alacaklarını, kaç para kazanacaklarını söylemeye ve kimseye boyun eğmemeye başladılar. Şimdi latifondi sahiplerine yardım edenlerin çoğu Brooklyn'e ve Manhattan'a geldiler ve burada da Sicilya'da yaptıklarını yapıyorlar. Dipnot Balzamo William, Carpozzi Junior George, Organize Suç AŞ, Mafyanın 100 Yıllık Tarihi, sayfa 95. Ne var ki bütün bunlar bir masal değil gerçekte. Hele de ilk gelenlerle birlikte büyüyen birinci kuşak tam anlamıyla kriminal bir kuşak olacaktı. Çok daha vahşi ve kuralsızdılar. Amerikan Cosa Nostra'sını kuran ve büyüten de bunlar olacaktı. O yıllarda yaşanan göçün sonuçları bir kaynakta şöyle tasvir ediliyordu. İtalyan suç örgütlerinin hikayesi 20. yüzyılın ilk yıllarında başlar. Avrupa'nın eski gangsterleri, mafya ve komorra çeteleri bu devirde Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiler. Memleketlerindeki eylemlerine burada yeniden başlayarak ilk önce kendilerinden biraz evvel Amerika'ya gelmiş olup o insana korku ve dehşet salan komorra ve mafya hikayelerinin masal olmadığını bilen kendi hemşerilerine saldırdılar. Aradan yıllar geçti, ana babalarıyla göç etmiş olan çocuklar büyümüşlerdi. Bazıları önemli mevkilere yükselmişler, bazıları daha kolay yaşamanın yolunu tutmuşlardı. Bu tecrübesiz acemi çocuklar büyüklerinden, hemşerilerinden farklıydılar. Yeni dünya bunlara başkalarıyla aynı kandan olmasalar bile bir arada çalışmak üzere işbirliği yapmanın mümkün olduğunu öğretmişti. Daha sonra büyüklerini artık büsbütün çekemez oldular. Küçük görme ile karışık bir nefret doğmuştu. Mafyanın eski gangsterlerine bisiklet direksiyonu ya da koca bıyıklı diyorlardı. Çünkü çoğunun elbise askılarını andıran koca pos bıyıkları vardı. Nefret en çok ihtiyarların kabile zihniyetinden, kendileri gibi Sicilya'da doğmuş kabile üyelerinden başka bir kimse ile işbirliği yapmamakta ve kendi göçmen hemşirileri üstünde baskı yapmakta inatla direnmelerinden geliyordu. Mafyanın adetleri işte böyleydi. Dipnot: Burton B. Turkus, Sid Feder, Amerika'da Adam Öldürme Anonim Şirketi, sayfa 91. Şehrin merkezindeki kriminal bataklık, gettolaşma. Amerika'ya gelen herkes gibi onlar da bu yabancı ortamda başlangıçta yapayalnız ve çaresizdiler. Kimi malını mülkünü satmış, kimi birikimini buralara gelebilmek için harcamış, kimisi de arkasına bile bakmadan düpedüz kaçmıştı. Herkesin bir geliş nedeni ve öyküsü vardı. Hepsi de fırsatlar ülkesinde her şeyin daha iyi olacağına inanmıştı. Çoğu yoksul, eğitimsiz ve ellerinden pek bir iş gelmeyen vasıfsız kategorisindeydiler. Çok azı belli vasıflara veya kendi işini kurma fırsatına sahipti. Daha ziyade İtalya'nın daha geri kalmış güney bölgesinden ve Sicilya'dan kopup gelmişlerdi. Dipnot: Bu göç dalgası o zamanki İtalyan hükümetlerinin de işine gelmişti. Çünkü gidenler genellikle toplumsal olarak başlarına bela ve sorun yaratan kesimlerini oluşturuyordu. İtalyan makamlarına göre bunların hayvandan farkı yoktu. Hatta hükümetlerin bu göçü kolaylaştırıp teşvik ettiği bile söylenebilir. Onlara göre İtalya kendine yük olan safrasını atıyordu. Büyük kısmı sefaletten kaçmıştı ama geldikleri bu yerde de daha iyi yaşam koşulları bulamadılar ilk anda. Genellikle büyük şehirlerin oldukça salaş bölgelerinde, çok kötü koşullardaki dairelerde veya odalarda adeta balık istifi olarak yaşamaya başladılar. O günlerdeki manzara genellikle şuydu: gelenleri daha gemiden iner inmez uyanık hemşerileri karşılıyor, onlara iş buluyor veya yardımcı oluyorlardı. Gelenler gruplara ayrılıyor ve anlaşmalı oldukları firmalara işçi olarak pazarlanıyorlardı. Bu ilk kuşak İtalyanlar genellikle ağır ve kötü sayılabilecek işlerde, çöpçülük, lağım kazma, tuğla taşıma, balyoz sallama ve benzerleri gibi çok düşük ücretlerle istihdam ediliyorlardı. Bu durumu reddedenler ise kısa yoldan zengin olmanın aracı olarak suça ve çeteleşmeye yöneldiler. Kentleri çekirge sürüsü gibi istila etmekte olan etnik temelli kriminal unsurlar, Amerikan toplumunda derin bir huzursuzluk yaratmalarına, hatta tepki görmelerine rağmen gelişmelerini sürdürdüler. Her şeye rağmen kendilerine yine kendilerinden başka yardım edecek, güvenecek kimseleri yoktu ve hemşeri dayanışması bir savunma biçimi olarak kendini dışa vurdu. Muhtelif şehirlerde veya belli bölgelerde hızla bir Sicilyalı İtalyan gettolaşması oluşurken eski tarz yaşam, kültür ve alışkanlıklarını da aynen muhafaza ettiler. Dipnot: New York, Philadelphia, Detroit, Baltimore, Cleveland, Boston ve Chicago yoğun İtalyan göçü alan kentler arasındaydı. etnik bağ aralarındaki temel bağı ve ortak noktayı oluşturuyordu. Giderek dışa kapalı yapıları daha da pekişir hale geliyordu. Çok az bir kısmı yeni koşullara adapte olup sıfırdan başlama imkanı bulurken geriye kalanlar açısından fazla bir şey değişmemişti. Özellikle yeni yetişen genç kuşak için gettolar bir kriminal bataklığa dönüşürken aynı zamanda büyük şehir koşulları onlara yeni suç imkan ve fırsatları da sunuyordu. Gelişlerinin üzerinden neredeyse 10 yıl geçmeden hırsızlık, gasp, darp, soygun, öldürme gibi olaylarda bir patlama yaşanmaya başladı. Çeteleşmeler arttı ve suç ayakta kalmanın bir aracı haline gelmeye başladı. Bunların eski alışkanlıkları ve suça pratik yatkınlıkları da düşünüldüğünde kısa sürede Amerikan sosyal hayatını etkileyen bir güç haline gelmeleri hiç zor olmadı. Bir anlamda İtalyan Sicilya kökenli yeni Amerikalılar kendileriyle birlikte suç geleneklerini de geldikleri ülkeye taşımışlar, hatta ihraç etmişlerdi. En iyi bildikleri iş suç işlemekti ve onlar da bunu yaptılar. Kara el gibi kurdukları çetelerle daha ziyade önceleri kendi memleketlerinin yani İtalyanların başına musallat oldular. Esmerler de denen bu kesimler zaten mafyos alışkanlıklara sahip, bunu kendine yaşam felsefesi yapmış ve suçu kestirmeden servet yapmanın bir aracı olarak gören kişilerden oluşuyordu. Amerika'da Cosa Nostra'nın temellerini ilk bunlar attılar. Saldırgan her şeyi yapmaya hazır duruşları ve yasa tanımaz alışkanlıklarıyla kısa sürede Amerikan sokak yaşamı ve yeraltı dünyasına hakim olmayı başardılar. Diğer çetelerle savaşlardan galip çıkanlar giderek daha üst organizasyonların arayışına yöneldiler. Göçün nedenleri. Peki bu kadar insan birdenbire ve kitlesel halde niçin Amerika'ya göç etme yolunu seçmişlerdi? Bunda tabii ki Amerika'nın fırsatlar ülkesi olduğu hayali ve bir cazibe merkezi sayılması etkendi. Ancak ülkelerini terk etmeleri için başka nedenleri de vardı. Ve bu nedenler onları oraya getiren asıl nedenlerdi. Elbette herkesin kişiden kişiye değişen farklı beklentileri olabilirdi. Ama bazı ortak özellikler de yok değildi. Bu nedenleri dönemlerine göre şöyle sıralayabiliriz. Ekonomik nedenler. Gelenlerin büyük kısmı ekonomik kaygılarla gelmişlerdi. Bu parlak ve çok şey vaat eden ülkede yeni iş imkanları ve tabii ki İtalya'dakinden daha yüksek ekonomik gelir düzeyi elde etmeyi umuyorlardı. O günkü koşullarda Amerika'nın kendilerine bu ortamı sağlayacağını ümit ediyorlardı. Daha çok kazanacakları, daha iyi yaşam şartları bulacakları, çocukları için daha iyi bir gelecek hazırlayabilecekleri beklentisi içindeydiler. Hiçbir iş garantileri olmasa bile bu risk alınmaya değerdi. Öldürülmekten kaçanlar. Bu grubu ağırlıkla Sicilyalılar oluşturuyordu. Bunların sayısı azımsanmayacak ölçüdeydi. Çünkü bu gibilerin her biri ya Sicilya'da suç işleyip aranan, kalması durumunda başları daha büyük belalara girecek olanlar ya da bizzat adam öldürüp vendetta'dan yani kan davasından kaçan kesime mensuptular. Dipnot, aranan durumdaki kişiler Amerika'ya yasal yollardan değil, kaçak yollardan giriş yapmışlardır. Kan davası Sicilya'da o kadar yaygındı ki, neredeyse her ailenin birbiriyle bu tip bir meselesi vardı. Aynı nedenle çoğu aile erkeksiz kalana ya da karşısındakileri silene dek birbirleriyle kuşaklar boyu süren bir çatışma içine girmişlerdi. Bunların içinde ölüm korkusu ile ABD'ye gelenler olduğu kadar samimi olarak bu işlerden bıkan ve kendisine ve ailesine artık yeni ve daha güvenli bir yaşam arama arzusunda olanlar da vardı. Böylelikle Amerika'da geçmiş intikam arayışlarının uzağında barış içinde yaşama şansları olacaktı. Vendetta o kadar yaygındı ki Sicilya için istisnai bir durum sayılamazdı. Vali Mori'nin devlet teröründen bıkanlar. Daha önceki bölümde de gördüğümüz üzere 1922'den sonra faşizmin Sicilya'ya atadığı demir vali Mori, mafyaya karşı o kadar kesin bir şiddet uyguladı ki birçok mafyoso çareyi kaçmakta buldu. Bunlar için Sicilya'da kalmak neredeyse imkansızlaşmıştı. Bir kısmı ya aranıyordu ya da gelir kaynakları çoktan kesildiği için yeni ortamlar aramak mecburiyetindeydi. Ancak bu grup ABD'ye gelen ve daha geç diyebileceğimiz bir dalgayı oluşturuyordu. Bunlar gittiklerinde hazır mafyatik ilişkiler bulmuşlar ve aralarına katılmışlardı. Çoğunun zaten önceden Amerika'ya yerleşmiş akrabaları, dostları vardı. Bu nedenle gelenlerin bir kısmı gelir gelmez mafya gruplarına katıldılar. Bütün bunların dışında daha başka ve bireysel nedenlerle gidenler de mevcuttu. Bunlar macera arayışı, evlilik, hazır iş, akraba daveti ve benzeri şeyler gibi çok çeşitli nedenlerle göçtüler ve azınlık grubu oluşturdular. Bu gibi nedenlerle gidenler diğerlerine oranla Amerikan toplumuna daha kolay adapte oldular ve geçimlerini daha çok yasal yollardan sağlama yoluna gittiler. 23. ayrımın sonu, sayfa 284.